Merhaba, bugün yayınımızda Cumhuriyet tarihi ve sermaye gruplarını konuşmak istiyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılını geride bırakırken Türkiye'de sermaye ne aşamada meselesini elbette biraz Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarından itibaren nasıl bir süreç yaşandı, bugüne gelinen süreçte neler gördük, biraz bunları konuşmak istiyoruz. Elbette sermayenin gelişimini işçi sınıfının çıkarını olup olmadığı yönünde anlamaya çalışacağız bugün. Kıymetli bir konuğumuz var. Türkiye'de büyük sermaye grupları finans kapitalin oluşumu ve gelişimi çalışmasının sahibi Özgür Öztürk bizimle birlikte. Özgür Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Şimdi şöyle sorarak başlayalım istiyorum. Yani elbette Cumhuriyet tarihinin bu 100 yıl boyunca sermayeyi işlemek elbette uzun bir mesele ama biraz hem kırılma noktalarına bakacağız hem aslında biraz belki ki işte Türkiye'deki gidişatı değiştiren örneklere bakacağız ama biraz meselenin başına dönelim isteriz, anlayalım isteriz. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluşuna da gelmeden hemen önce belki biraz Osmanlı'nın son dönemlerinden mi almak gerekir diye size sorayım. Sermayenin oluşumunu bize tariflemenizi istesem, yani hem Osmanlı'nın son döneminden hem de elbette Cumhuriyet'e geldiğimiz yılları düşündüğümüzde nasıl bir birikim vardı, nasıl bir oluşumdan söz ediyorduk?
Evet, sizin de dediğiniz gibi gerçekten bu iş Cumhuriyet öncesinde başlıyor. Osmanlı'nın son döneminde, yani 19. yüzyılda başlıyor Türkiye'deki sermaye birikimi macerası. Buna o dönemi biz daha ziyade ilk birikim adıyla tarif ediyoruz. Yani kapitalist üretime geçişi önceleyen, aslında uzun da bir dönem bu. Osmanlı'da o dönemdeki elbette bu coğrafyada kendiliğinden gelişen bir takım dinamikler vardı. Sermaye dinamikleri vardı elbette ama esas olarak burada unutmamamız gereken şey şu. Yani dünya kapitalizmiyle, daha doğrusu o dönemde Avrupa kapitalizmiyle bütünleşme süreci içerisinde başladı bu iş bu topraklarda. Yani Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda Avrupa kapitalizmiyle, başta İngiltere o dönemde olmak üzere bildiğimiz gibi bütünleşti. Bu bütünleşmedeki pozisyonu da daha ziyade böyle tarım ürünü veya işte ham madde ihraç eden, buna karşılık da işlenmiş mal, mamul mal ithal eden, satın alan bir pozisyondaydı. Bu ilişkiden esas olarak başladığını söyleyebiliriz. Şimdi burada bu ticari bir ilişki elbette, ticaret ilişkisi. Buna bağlı olarak bir ticaret burjuvazisi ortaya çıktı, gelişti Osmanlı'nın son döneminde. Özellikle kıyı bölgelerde, Ege bölgesinde veya Çukurova'da bir büyük toprak sahibi sınıfında, ticarete yönelik tarımla uğraşan bir büyük toprak sahibi sınıfında ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Osmanlı'nın son dönemindeki hakim sınıfı bu ikisi oluşturuyor. Ticaret burjuvazisiyle büyük toprak sahipleri oluşturuyor diyebiliriz. Burada Zeliş Hanım bir konuya dikkat çekmek istiyorum.
Lütfen.
Türkiye tarımında daima geçmişten beri bugüne kadar küçük üreticilik aslında çok yaygındır. Burada bir şeyimiz yok, bir yanılsama yok. Ama bu küçük üreticilerin, sayıca çok olan bu küçük üreticilerin aslında siyasi ekonomik etkileri aslında az olmuştur, sınırlı olmuştur. Buna karşılık sayıca az olan büyük toprak sahiplerinin hem siyasi hem ekonomik etkileri çok daha fazla oldu. Çok fazla veri yok aslında burada, sağlıklı veri yok. Mesela 1913 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ekilebilir arazilerin 1/3'ü büyük toprak sahiplerinin ellerinde. Yani işte köylü nüfusun %5'inden azını oluşturan bir şey bu, bir grup bu. Kısacası böyle bir şey var karşımızda, böyle bir tablo var. Yine yabancı girişimler de Osmanlı'da, yabancı sermayenin girişimleri de daha ziyade o ticari ilişkilerle ilişkili olarak gerçekleşmiş. Burada mesela Orhan Kurmuş'un çok değerli bir çalışması var. Emperyalizmin Türkiye'ye girişi diye. Orada mesela Ege bölgesinin sonra işte yine Bülent Varlık'ın Çukurova, yanılmıyorsam Çukurova'ya emperyalizmin girişiydi başlığı. Ege bölgesine Çukurova'ya o ilişkiler sonucunda nasıl sermayenin girdiğini, sermaye birikiminin başladığını anlatan örnekler bunlar.
Peki o zaman biraz daha böyle artık gelişme sürecine gelirken belki şöyle yapabiliriz. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarını düşünelim o zaman, oraya gelelim. Biraz ama bize bir tarif yapar mısınız? Yani Cumhuriyet'in hatırlatma daha doğrusu yapmanızı isteyeceğiz. İlk yıllarında sonuçta savaştan ve yoksulluktan bahsettiğimiz bir yıllardan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu yıllarda üretim ne durumdaydı? Sermaye diyebileceğimiz işte o oluşum, elle tutulabilir bir oluşum var mıydı? Bundan söz edebiliyor muyuz?
Gerçekten de dediğiniz gibi o savaş, Dünya Savaşı ardından işte o milli mücadele dolayısıyla zaten var olan çok az, çok zayıf olan üretim yapısı da iyice zayıflamış durumdaydı Cumhuriyet kurulduğunda. Elimizde Osmanlı'nın son döneminden kalan sanayi sayımları var. 1913-15 sanayi sayımı var. Yine 1921 sanayi sayımı var. Bunlar tabii çok sağlıklı veriler değil. Yani çünkü o dönemde birçok bölgeden sağlıklı veri alınamadığı için yine de bir fikir veriyor bize. O dönemde düşünün ki Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalan sanayi yapısı aslında sanayi değil, daha ziyade zanaat biçiminde. Yani ortalama 2-3 işçinin çalıştığı iş yerleri var. Ve bunların da çoğunluğu işte gıda ve dokuma gibi, kısmen de madencilik gibi temel sektörlerde yoğunlaşmış durumda. Bir fotoğraf çeksek, yani Cumhuriyet'in kurulduğu anda Türkiye'de mesela üretim ne durumdaydı diye bir fotoğraf çeksek, mesela pamuklu giyim ürünlerinin %90'ı neredeyse dışarıdan ithal ediliyor. Mesela sabun gibi çok temel bir şeyin ürünün %80'i neredeyse dışarıdan ithal ediliyor. Camın mesela diyelim, şekerin neredeyse tamamı dışarıdan ithal ediliyor Cumhuriyet kurulduğu anda. Yani mesela diyelim işte tuğla gibi, kiremit gibi böyle yapı malzemeleri, ki bunlar hani ağır oldukları için taşıma maliyetleri çok yüksek. Bunların bile ancak 1/3'ü, yani ihtiyacın ancak 1/3'ü burada üretilebiliyor. Geri kalanı dışarıdan ithal ediliyor. Dolayısıyla yeni Cumhuriyet'e gerçekten çok bir enkaz diyebileceğimiz bir şey kalmış. Miras kalmış yapı. Doğal olarak Cumhuriyet yeni devlet ister istemez burada bir takım girişimlerde bulunmak durumunda. Yani işte ilk başta şeker gibi, dokuma, bez gibi bir takım temel ihtiyaçları karşılamak için bir takım girişimlerde bulunulmuş. İşte burada da mesela büyük sermayelere dair bir takım ipuçları ilk kez ortaya çıkıyor. Diyelim İş Bankası. O dönemin en önemli şeylerinden bir tanesi.
Böyle bir sıralamaya koysanız İş Bankası'nı en önce mi sayarsınız?
Ya İş Bankası ile Sümer Bankı o dönemde birbirine denk iki oluşum olarak düşünebiliriz. Biri direkt kamu sektöründe, bir tanesi de özel sektörde ama aslında o da yarı resmi. Bunlar birçok iştirakte bulunuyorlar o dönemde. İkisi de banka zaten, banka merkezli oluşumlar. Birçok iştirakleri var. Nasıl diyeyim, kendi doğrudan kurdukları işletmeler var. Sonra 1930'larda biliyorsunuz dünya bunalımı nedeniyle devlet öncülüğünde bir sanayi atılımı başlatıldığı zaman yine bu oluşumların, yani işte Sümer Bank'ın, İş Bankası'nın önemli rol üstlendiğini görüyoruz. Mesela cam sanayi. Şişe cam hepimiz biliyoruzdur, duymuşuzdur. 30'larda İş Bankası'na, o planla, sanayi plan programıyla İş Bankası'na verilmiş bir imtiyazdır bu. Şişe cam kurulmadan hemen önce Türkiye'deki cam ihtiyacının neredeyse %90'ı ithal edilmekteydi. Ama şişe cam kurulduktan sonra çok kısa süre içerisinde bu üretimin neredeyse tamamı artık iç piyasadan, içeride karşılanmaya başlandı. Şişe cam bugün de artık dünyadaki en büyük 10 cam tekelinden bir tanesi. Yani nüvelerini o dönemlerde görebiliyoruz. 30'larda dediğim gibi devlet öncülüğünde bir takım girişimler var. Ama bunlar aslında nasıl diyeyim, çok böyle kapsamlı bir sanayileşme planı değil aslında. Böyle 20 civarında fabrikadan bahsediyoruz. Bunların çoğu da dayanıksız tüketim malları sektörlerinde. Yine bazı ara malı, işte kükürt vesaire gibi bazı ara mallarında da girişimler var. Demir çelikte, Karabük demir çelik gibi çok önemli bir girişim var. Ama total olarak baktığımızda bunlar sınırlı. Türkiye'de esas olarak sanayileşmenin başlangıcı 1950'li yılların ikinci yarısına denk düşüyor. O da dünya konjonktürünün değişmesi nedeniyle. Burada bir Bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum.
Lütfen.
Üretim yapısı değişince, üretim ilişkileri değişmeye başlayınca ister istemez bunun sınıfsal sonuçları da ortaya çıkıyor veya sınıfsal sonuçlarla birlikte ilerleyen bir şey bu. Ticaret burjuvazisi ve toprak sahipleri demiştim. Mesela o dönemdeki meclis bileşimini düşünün veya işte Demokrat Parti iktidarını düşünün. Bu şey çok belirgindir, o sınıf hakimiyeti çok belirgindir. Ama 50'lerin ikinci yarısından itibaren artık sanayi burjuvazisi giderek ön plana çıkmaya başlar. Zaten hani 60'tan sonra, 60 darbesinin ardından işte yeni anayasada işte planlamanın devletin ödevi olması, işte sanayileşme, kalkınma planlarının başlatılması falan bu dönüşümle de ilişkilidir diyebiliriz.
Ya şimdi tüm bunları sanıyorum şu parantezde değerlendirilebilir. Yani bir yeni bir rejim kuruluyor. Dolayısıyla bu rejimin oturabilmesi ve işte yürüyebilmesi için bir takım devletin doğrudan parçası olduğu girişimler oluyor. İşte bunları saydınız. Peki ama o zaman biraz daha hızlandırmak adına gelelim. Yani 1950'lerin ikinci yarısına geldiğimizde sanıyorum artık biraz tekelleşmeyi de konuşmaya başlayacağımız yıllar oldu. Olacak, değil mi? Dolayısıyla biraz bize bunu hem yorumlarınızla da merak ediyorum ben. Yani bir anda işte böyle devletin dolayısıyla işte halkını kalkındırmak üzere çıktığı bu yolda bir anda işte bu sermaye grupları nasıl kendinden ve hesaplarına doğrudan çalışır oldular ve bu tekelleşme aslında Türkiye'de neyi değiştirdi?
Çok çok çok kritik bir şeye geliyoruz. Yani Cumhuriyet İşte modern ekonominin kurulması, modern bir toplumun oluşturulması, işte padişahlığın son bulması vesaire anlamında çok çok ileri bir adım. Bunu hiç kimse tartışmıyor. En azından bizim cenahta tartışmıyor. Fakat aynı zamanda kapitalist bir ekonomik yapının da kurumlaşması ve bir sömürü sistemi özünde ve bunun da olumsuz sonuçlarıyla yüzleştik biz. Zaman ilerledikçe bu olumsuz sonuçlar giderek belirginleşmeye başladı. Dediğiniz gibi 50'lerden itibaren, 60'lardan itibaren sanayileşme süreci aslında çok hızlı bir tekelleşmeye tanık olduk. Burada tabii bir mantık var, iş başında olan bir mantık var. Bizim gibi ülkelerin hemen hemen hepsinde bunu görüyoruz. O da şu, yani geç kapitalistleşen ülkeler dediğimiz bizim gibi ülkelerde bir sıçramalı gelişim var aslında. Yani kapitalist üretim aslında doğrudan doğruya fabrika ölçeğinden başlamak durumunda çoğu zaman. Hem bu geçişin yani kapitalist sanayi üretimine geçişin hem zorlaşması demek hem de bir yandan da bu geçişi yapabilen sermaye birimlerinin büyük avantaj elde etmesi demek. Hızla tekelleşebilmeleri demek. İlk giren olma avantajı da deniliyor buna literatürde. Az önce şişe cam örneğini de vermiştik. Buna benzer örnekler giderek çoğaldı. Bir veri size sunmak istiyorum. Mesela 1969 yılı çok erken bir tarih yani sanayileşmenin neredeyse yeni başladığı bir tarih. 1969 yılında yapılan bir çalışma. Yaygın olarak kullanılan ürünler RICO'na olan bir çalışma. 251 adet ürünü incelemiş. Bu 251 ürünün 236'sında yani neredeyse tamamında toplam üretimin yarıdan fazlasının en fazla 3 firma tarafından yani kimisinde birisinde iki, kimisinde de 3 firma tarafından gerçekleştirildiği bulgulanmış. İşte Orhan Siler'in aktardığı bir şey bu veri. Düşünebiliyor musunuz? Yani öyle bir şey oluşmuş ki çok kısa sürede yani her sektöre bir iki firma, üç firma egemen durumda. Buna tekelleşme diyoruz yani çok hızlı bir tekelleşme gerçekleşmiş. Mesela İngiltere'de çok uzun zaman almış, 150 sene almış süreç bizde 10 senede tamamlanmış yani sıçramalı gelişimi bir sonucu olarak. Zaten örneklerini hepimiz günlük yaşamdan da biliriz değil mi? Mesela işte aklımıza gelecek işte ağır çelik profili o dönemde. Ne bileyim işte Kale, Çanakkale Seramik, Eczacıbaşı bunlar büyük oyuncular. Zaten 50'lerde aralarında bir şey yapmışlar. Centilmen Anlaşması dedikleri bir anlaşma yapmışlar.
Onu sektörü paylaşmışlar yani.
Açayım. 50'lerde seramik fabrikalarını kurdukları zaman işte Çanakkale Seramik bir tane, diğeri de Eczacıbaşı. Gayet açıkça aralarında bir anlaşma yapıyorlar. Bir tanesi seramik yapı malzemelerini üretiyor. Hani Çanakkale Seramik vesaire diye bildiğimiz. Kale Terasit falan gibi markaları var. Diğeri de Eczacıbaşı seramik sıhhi ürünlerde işte Vitra falan diye bugün markasını biliyoruz. O dönemde şey yapıyor, uzmanlaşıyor. Yani bölüşüyorlar kendi aralarında. Bu gizli değil yani kendileri anılarını anlatıyorlar bunu. O şey hakimiyet aslında çeşitli dönüşümlere uğrayarak aslında günümüze kadar devam etti. Tabii birebir artık aynı şekilde değil. Yani çünkü başka girişler oldu o sektörlere. Sonra bu firmaların kendileri uluslararası pazarlara açıldılar. Birbirlerinin alanlarına girdiler falan. Ama o şey diyelim kabaca konumlanmış çok devam ediyor. Ne bileyim demir çelik de bu, işte Erdemir'le Borusan'ın işte bor çeliği. İşte Arçelik örneğini verdim. Ülker Eti mesela en basit gıdada hepimizin günlük yaşamdan bildiği örnekler. Bir tekelleşme, tekelci bir yapı var. Tekel dediğimizde de yani tabii tek bir firma anlamında gelmiyor bu. Yani her sektöre böyle 2-3 firmanın hakim olduğu bir yapı ortaya çıkmış. 1970'ler civarında bu belirginleşmiş artık yani.
Peki belki yine bir parantez şunu da bir hatırlatırsınız. Şimdi sizin ilk çalışmanızda da kitabınızda da ayrı bir başlık olarak var. Belki biraz orayı da anlamayı kolaylaştırır. Finans kapitalin gelişimi, dışa açılma ve holdingler başlığı altında biraz işlemişsiniz bunu. Biraz onu soralım. Yani Türkiye'de peki o zaman bu holdingleşme ve dışa açılma nasıl oluyor? Yani içeride tamam biraz anlıyoruz gelişimi. Peki dışa nasıl açılıyor ülke?
Sürecin önemli merhalelerinden bir tanesi. Şimdi 1970'li yıllarda aslında baktığımızda o iç pazarın artık sınırlarına oluşmuş bir yapı var. Yani dünya piyasalarına rekabet etme şansı bulunmayan, dolayısıyla devlet tarafından korunan bir iç pazarda gelişen, serpilen, palazlanan sermayelerden bahsediyoruz. Bunun uluslararası pazarlara açılması, ihracat vesaire yapması o dönem için aslında çok mümkün değil. Ama 1970'lerin sonuna doğru yaklaşıldığında aslında iç pazarında sınırları ortaya çıkmış o dönemin alım gücüyle. Mesela TÜİK verilerinden de görüyoruz. Yani mesela buzdolabı, fırın, ne bileyim otomobil işte gibi dayanıklı tüketim mallarında mesela artık doymuş bir şey var. O dönemde dünyada da bir kriz var. Yani 70'li yıllara baktığımızda hem Türkiye'de krize giren bir yapı var. Artık gelişimini tamamlamış o dönemin ölçülerinde. Hem de dünya krizi var. Bu coğrafyaların da artık daha etkin olarak katılması gerekli. Dünya ekonomisine, dünya kapitalist sistemine o perspektifte. Burada 1980 yılında Türkiye şey yaptı, dışa açıldı. Holdinglerin o dönemde çok doğrudan bir ihtiyacıydı bu. Ama yabancı sermayenin de ihtiyacıydı. 24 Ocak kararları, arkasından da 12 Eylül darbesiyle hepimizin bildiği gibi Türkiye ekonomisi dışa açıldı. Ben burada iki şeyi vurgulamak istiyorum. Dışa açılma sürecinden bahsetmeden önce. Şimdi bu tekelleşmenin beraberinde getirdiği sonuçlardan bir tanesi bu holdingler. Yani büyük sermaye grupları. Çünkü tekelleşmek demek çok kısa sürede yüksek kar elde etmek demek. Yüksek kar marjıyla çalışmak demek. Korunaklı bir iç piyasada. Bu yüksek karları tekrar aynı sektöre yatırmanın da bir mantığı yok. İşte ne bileyim ölçek büyütmenin bir mantığı yok. Ar-Ge'nin bir mantığı yok. İhracat zaten yapılamıyor o dönemde. Dolayısıyla yeni yeni sektörlere yatırılıyor. Tekelleşme sonucu elde edilen karlar. Bunun sonucunda o büyük sermaye grupları oluşuyor. 1970 civarında artık Türkiye'de büyük sermaye egemenliğinden söz ediyoruz. TÜSİAD'ın kuruluş tarihi 1970. İşte bu büyük sermayeler öncülüğünde Türkiye dışa açıldı. Ama şöyle düşünmeyelim yani tek özne bu büyük sermayeler değil aslında. Sosyal anlamda baktığımızda işçi sınıfı da artık bir yeni özne, toplumsal, sınıfsal özne ve şiddetlenen bir işçi sınıfı mücadelesi var. Bunun bir kere şey yapılması gerekiyor sermayenin bakış açısından artık durdurulması gerekiyor. Bir de yine hepimizin günlük yaşamdan çok iyi bildiği İslami sermaye yani büyük sermayenin artık tahakkümü karşısında küçük orta ölçekli sermayelerin giderek artan tepkisi var. O tepki siyasal ekonomik biçimler buldu kendine. Milli Erbakan'ın kurduğu o işte İslamcı partiler aracılığıyla örgütlendi. Sonra da yavaş yavaş o da ayak uydurdu bu şeye, gelişmeye. Daha sonra işte AKP döneminde de artık siyasi iktidarı ele geçirdiğini gördük. Çok karmaşık bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Hem dışa açılma, işte hem sınıf mücadelesi, hem burjuvazinin kendi içindeki mücadeleler vesaire.
Çeşitli portrelere bakınca daha iyi anlaşılacak ama lütfen devam edin. dışa açılmadan biraz daha devam edelim. Çünkü şöyle aslında şöyle yapalım, ben sizi bölmeyeyim tekrar. Biraz da Türkiye'de işte bu kırılmalardan bahsederken sanıyorum özelleştirme de bu kırılmaların en büyüklerinden birini oluşturuyor. Yani bu dışa açılma devamında içeride özelleştirme politikalarının yaygınlaşıyor olması, biraz da o dönemleri ve onun sonuçlarını da anlatır mısınız?
Dışa açılma dediğimiz süreçte de belirgin bir mantık görüyoruz ve devletin daima dışa açılan, yani aslında dışa açılma demek dünya ekonomisiyle daha ileri bir bütünleşme, daha derin bir bütünleşme demek. Bu bütünleşmede sonuç olarak sermayeler üzerinden, sermaye grupları üzerinden gerçekleşiyor. Devletin o grupların arkasında daima durduğunu görüyoruz dışa açılma sürecinde. Yani destek, çeşitli yollarla desteklediğini, teşvik ettiğini görüyoruz. 80'li yıllarda bu esas olarak ticaret üzerinden ilerledi. Ve Türkiye çok kısa bir sürede bir sanayi ürünü ihracatçısı haline geldi. Dünya ekonomisi içerisinde esas olarak tarım ürünü ve ham madde ihraç ediyordu önceki dönemlerde. 80 sonrasında çok hızlı bir şekilde neredeyse gene 10 yıl içerisinde bir sanayi ihracatçısı, sanayi ürünü ihracatçısı haline geldi. Bu ticaretle başladı 80'lerde. Ticaret üzerinden ilerledi. Devletin ticarete çok büyük teşvikleri oldu o dönemde ticaret yapan sermaye gruplarına. Hatırlarsınız hayali ihracat mesela. O dönemde çok şeydi, çok yaygındı. O kadar çok teşvik veriliyordu ki ticaret teşviki, dış ticaret teşviki. 90'larda 89 yılında 1989'daki o 32 sayılı kararname ile sermaye hareketleri serbestleştirilince 90'larda bu ticarete finansal ilişkiler de eklendi. Bir bakıma şöyle bir tablo oluştu bütün 90'lar boyunca hatırlarsanız. Sermaye grupları bankaları aracılığıyla dünya piyasalarından buldukları kredileri, yani düşük faizde buldukları kredileri devlete borç olarak vermek suretiyle ondan yüksek faiz elde ettiler. Bir nasıl diyeyim, bir finansal bir şey, birikim bir elde ettiler. Yani bir finansal korumacılık dönemi yaşandı 90'lar boyunca. Yani sermaye 80'lerde ticaret üzerinden teşvik edilirken 90'larda esas olarak finans üzerinden teşvik edildi diyebiliyoruz. Ama tabii bu da ilelebet sürdürülebilecek bir şey değil. Hani değirmenin suyunun bir yerden gelmesi gerekiyor. Artı değerin böyle şöyle paylaşılması için bir yerlerde üretilmesi gerekiyor. Bunun sürdürülemez olduğu zaten açıktı ve 2001 yılında biz büyük bir kırılmayla, büyük bir ekonomik siyasi krizle bir başka aşamaya geçtik. O bütünleşmede, dışa açılma sürecinde bir başka aşamaya geçtik. Artık bu aşamada, şimdi özelleştirmeler de aslında bu aşamaya biraz daha çok denk düşüyor. Bu aşamada artık üretim alanını da içermeye başladı. Yani ticaretle başlayan, finansla devam eden, üretim alanına da artık uzanan bir bütünleşmeden bahsediyoruz. 2000'li yıllarda AKP dönemine denk düşen dönemde. Bu iki yönlü tabii. Bir yandan Türkiye'deki yabancı yatırımlar arttı, ortaklıklarla işte vesaire. Bir yandan da buradaki sermaye gruplarının yurt dışındaki imalatları, fabrikaları, üretimleri arttı. Özelleştirmeler hiç tesadüf değildir. 80'lerde gündeme geldi Özal döneminde. Ki o dönemde çimento ile başlamıştı. İşte Uzan grubu mesela çimentoda önemli pay elde etmişti. Yabancı sermaye, işte Lafarge vesaire, bunlar da paylaşmışlardı. Çok hızlı bir şey olmuştu. Yani devlet tekeli olan bir şey özel tekele dönüşmüştü. 90'larda ama mevzuat çok uygun olmadığı için biraz da kitlesel tepki nedeniyle 90'larda bu iş biraz şey oldu, biraz sürüncemede kaldı özelleştirme. Evet. Yani o dönem hatırlarsanız koalisyonlar dönemiydi. Evet. Yani yılda bir neredeyse hükümetin değiştiği, sermaye içi güç dengelerinin sürekli değiştiği bir dönem. 2001'deki o kırılmayla birlikte hani Kemal Derviş'in 15 günde 15 yasası, ardından AKP'nin tek parti iktidarıyla birlikte özelleştirmede bir anlamda eli rahatladı hükümetlerin ve büyük özelleştirmeler o dönemde artık yapılmaya başlandı. Hepimizin
o zaman hep ilk yarısı. Evet, hep duyduğumuz o istikrar neden bu kadar önemli ve öne çıkartılıyor buradan da anlayabiliriz. Sermaye için tabii, istikrarın tabii. Önemi.
Tabii dedik ya, bir sömürü sistemi, bunun devam edebilmesi lazım. Bunun için de istikrar sermaye açısından önemli. Mesela özelleştirmeyi genellikle Türkiye'de hep verimlilik üzerinden falan tartışıldı. Halbuki bu başka bir şey var orada. Yani işte kamusal, devlete ait diyelim daha doğrusu, bir takım varlıkların sermayeler arasında güçlerin nispetinde paylaşıldığı bir şey. bir pratik bu. Yani özelleştirme dediğimizde bunu anlıyoruz. Bir de mesela şöyle bir şey de var burada. Özellikle büyük özelleştirmelerde bu çok önemli. Yani bir kamusal tekeli siz özel tekele dönüştürüyorsunuz. Tekel demek az önce söylediğim gibi yüksek kar marjıyla çalışmak demek. Ve buradan büyük bir birikim elde etmek demek. Şimdi mesela TÜPRAŞ gibi bir şeyi özelleştiriyorsunuz. Bir büyük işletmeyi. Yani 83'te yanılmıyorsam üretime başladı TÜPRAŞ. Yani üretime başladığı tarihten beri Türkiye'nin en büyük sanayi işletmesi. Yani her yıl 500 büyük sanayi işletme kuruluşu sıralamasında birinci sırada geliyor. Bir tekeldi yani özelleştirildiği dönemde de hala da o şey devam ediyor, vasfı devam ediyor. Düşünün ki 20 milyar dolar civarında bir ciro yapıyordu. 2005 yılında özelleştirildiği anda 20 milyar dolar civarında cirosu vardı yıllık. Ve siz bunu 4 milyar dolar gibi hani neredeyse bir yılın karı karşılığında Koç Holding'e armağan ettiniz. Onu da taksitlendirdiniz. Yani böyle bir anda bu para ödenmedi. Bu taksitle hani ödendi. Yani ödendiyse orada tabii. Düşünün yani ilk taksidi bir şekilde denkleştirebilirseniz, sermaye olsanız, ilk taksidi bir şekilde denkleştirebilirseniz zaten ele geçirdiğiniz işletme artık kendi kendini ödemeye başlıyor. Ondan sonraki taksitler onun tarafından zaten ödeniyor. Çok işler acısı bir durum. İşler acısı. Yani çok çok açık bir yağma. Başka bir şeyi bence yok. Özelleştirmenin bir boyutu daha var ama mevcut işletmeleri özelleştirdiğiniz gibi yeni yeni alanları da aslında piyasanın insafına terk etmek de bir anlamda özelleştirme mantığının uzantısı. Yani eğitimi düşünün, sağlığı düşünün. Bunlar da metalaştı, özelleşti. Piyasanın insafına terk edildi. Bugün mesela eğitimde geldiğimiz noktayı hepimiz biliyoruz değil mi? Yani kamuya ait, kamu okullarında gerçekten son derece kalitesiz bir eğitim var. Hani çoğu imam hatip zaten. Biraz maddi durumu olan, izin veren, böyle işte çocuğunun iyi eğitim almasını isteyen aileler mecburen yani neredeyse özel okullara yöneliyorlar. Böyle bir geldiğimiz nokta bu. Toplumsal sonuçları yani hiç hoş değil. Piyasanın sermayenin insafına kalmış durumdayız neredeyse.
Peki şimdi o zaman biraz daha sermayeyi, şimdi sizin çalışmanızda detaylı da olduğu için biraz portreler üzerinden bakalım. Öncelikle şöyle açmak istediğim, tabii süremiz sınırlı olduğu için bunlardan en bilineni ve en aslında belki hayatımıza dokunanlarını açmanızı isteyeceğim ama ben şöyle sorayım size, bir hem giriş olması açısından, portrelere giriş olması açısından. Sizce Türkiye'de yani bu 100 yıl, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren geçen 100 yıl içerisinde kırılma yaratan, yani işçi ve emekçiler adına, halk adına sonuçlarını düşündüğümüzde kırılma yaratan sermaye grupları hangileri oldu sizce?
Sanırım ilk dönem için hiç tartışmasız İş Bankası'ndan bahsedebiliriz. Yani o dönemde kapitalist gelişmenin neredeyse şeyi olmuş, merkezi adresi olmuş ilk dönem için. Daha sonra 50'lerden 60'lardan itibaren tabii ki Koç, Sabancı grupları devreye girdiler. Bunlar daha çok ön plana çıktılar. Sonra Özal dönemi ve daha sonra AKP dönemi de kendi sermayelerini, kendi gruplarını yarattı diyebiliriz. Mesela Özal döneminde işte Zorlu gibi, Ciner gibi, Toprak gibi, İhlas gibi hepimizin hatırladığı bir takım gruplar çıktı. Mesela Zorlu'dan bahsedebiliriz. Zorlu tekstil ticareti yapan bir sermaye. 90'ların başında Vestel'i bir şekilde eline geçirdikten sonra hızlı bir gelişme göstermiş. Elektronik sektörüne geçmiş. Ondan sonra da işte Yürü Yağ Kulum şeklinde bir sürü şey gerçekleşmiş. Yani hatta bir ara bankası vardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Yani her dönemin kendi şeyleri var. Kendi sermaye grupları var desteklediği, arkasında durduğu. Biraz Zorlu mesela bu bakımdan şeye benziyor. Güney Kore kökenli gruplara, Şebol dediğimiz şeyler, yapılara benziyor. İşte Hyundai gibi, işte Samsung gibi şeyleri düşünürsek. AKP'nin de kendi döneminde grupları var, sermaye grupları var. İşte Sancak mesela eskiden var ama AKP döneminde iyice öne çıktı.
Evet. Kim şöyle var? Yapalım
i̇şte
mı?
Bu şeyler, Cengiz Holding bunlar işte Rönesans.
Beşi çeteler. Evet, Beşi çeteler, Anadolu kaplanları. Bunları ben ayrıca sormak mesela, istiyorum. Portrelerden giderken şimdi biraz Koç grubunu ele alın istiyorum. Koç grubunu anlatın istiyorum. Yani hem kırılma yaratan en büyüklerden birisi olduğu için hem de hala büyüklerden birisi olmaya devam ettiği için. Siz lütfen anlatın ama ben şunu sormak istiyorum. Şimdi şöyle biraz günümüzle de harmanlayarak anlaşılsın diye ben bir hatırlatmayla sormak istiyorum. Malum görmüşsünüzdür, izleyenler de görmüştür. Koç grubu, Koç Holding, Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin bir reklam hazırlamış. Bu reklamın ana sloganını da Çok Yaşa Cumhuriyet olarak belirlemiş. Hatta 29 Ekim'e kadar logosunu da Çok olarak değiştirmiş. Şimdi bu reklamda şöyle ifadeler var. Cumhuriyet çok çalışacak, çok üretecek, işine dört elle sarılarak kutlanır diyor. Çok çalışarak, çok üreterek, işine dört elle sarılarak kutlanır Cumhuriyet diyor bu reklamda. Ancak şöyle küçük bir taramayla beraber baktığımızda Koç Holding bünyesinde bugün itibariyle 155 bin işçi çalışıyor. Ve bu işçilerin her biri 2022 yılında Koç grubuna 607 bin lira net kar elde ettirmiş. Şimdi işçilerin çalışma koşullarını zaten Evrensel'den izleyenlerimiz takip ediyor. Sizler de yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. İşçilerin ücretleri günden güne erirken çalışma koşulları da bir o kadar kötüleşiyor. Şimdi Koç grubu Cumhuriyet reklamında çok çalışarak, çok üreterek Cumhuriyet'i kutlarız, böyle sahip çıkarız diyor ama bir yandan çok çalışan işçiler hak ettiklerini alamıyorlar. Ama Koç grubu büyümeye devam ediyor. Koç grubu Cumhuriyet'i seviyor, farkındayız. Çünkü neden?
Gerçekten de Cumhuriyet dediğimiz zaman daima şeyi gözden kaçırıyoruz. Çok haklısınız. Bir kapitalist üretim ve işte sömürü sistemi diyoruz. Koç grubu özelinde konuşursak gerçekten de en büyük sermaye grubu. Dolayısıyla damgasını vurmuş ve bu sömürü sisteminin aktörlerinden bir tanesi. İşte o modern görüntünün, ne bileyim, o parlak şey görüntünün, batılı görüntünün arka planında aslında yoğun bir sömürü var. Yani bir zaman bir çalışma yapmıştım. Şimdi 10-15 sene oluyor. MES üzerine. Metal Eşya Sanayicileri Sendikası, biliyorsunuz. MES üyesi şeylerin çoğu Koç grubundu. Yani Koç grubuna aitti o işletmelerin çoğu. Ve MES'in yöneticisi zaten o dönem Tuğrul Kotadgu birlikte. O da MES Koç grubundan çıkma bir yöneticiydi. Yani Koç'un denetlediği bir yerdi MES aslında. Birçok firma üyesiydi ama MES'i biliyorsunuz, yani metal sektöründe işçiye kan kusturan bir şey oluşum. Türk Metal'le yıllar boyunca 80'den sonra işte diskin yasaklı olduğu dönemde Türk Metal'le böyle gayet verimli bir işbirliği içerisinde işçiyi şey yapan bir firma, işçileri şey firma diyorum, bir yapı oluşum. Buradan bile anlayabiliriz yani bir şey, kesinlikle böyle emek sermaye ilişkilerini kesinlikle tavizsiz olan, gerçekten çok sert şey yapan, mücadele veren bir şey bu. İşveren sendikası. Hani ve burada da Koç grubunun bir şeyi var yani. Çok belirgin bir dominasyonu var. Buradan bile anlayabiliriz. Dediğiniz çok doğru. Çok çalışarak, çok üretecek şey, çok çalışarak, çok üreterek şey yapıyoruz. İşte Cumhuriyeti ileri taşıyoruz falan filan derken bir yandan da çok sömürerek devam ettiriyoruz deseler sanki daha doğru olacak yani.
Evet. Peki biraz bize şimdi bu 100 yıl içerisinde Koç grubunun portresine biraz daha yakından bakarsak, detaylı çalışmanız olduğu için söylüyorum. Yani biraz daha yakından bakarsak şunu göreceğiz herhalde. Cumhuriyet Koç grubunun yüzüne güldü. Bunun farkındayız. Ama bu nasıl oldu? Biraz daha ayrıntılı anlatır mısınız?
1920'lerde esas olarak yani ticaretle başlıyor Koç grubunun öyküsü. Yani burada 1970'li yıllarda bir takım şey olmuştu. Erol Toy'un İmparator romanı falan vardır. O takım ilişkileri anlatan, yani Behti Koç orada Fehmi Çokzade ismiyle şey bir karakter olarak karşımıza çıkar. İşte devletin şeyi altında, ne bileyim, koruması altında büyüdüğü, geliştiği anlatılır. Doğrudur, bu kişisel ilişkilerde eminim çok rol almıştır burada. Fakat daha yapısal şeyler de var, özellikler de var. Mesela diyelim azınlıkların elindeki bir takım şeylerden yararlanıyor, bağlantılarından. Koç'ta mesela bu özellikle işte Bernard Nahum var mesela otomotiv grubunun başında. İşte o ilişkiler üzerinden takım avantajları var. Sümerbank kökenli yöneticilerin mesela Koç grubunda önemli bir rolü olduğu söylenir hep 30'lara 40'lara dair. Ama o dönem biraz karanlık, çok bilmiyoruz. O dönemdeki o ilişkileri doğal olarak çok bilmiyoruz. Biz daha ziyade yapısal olarak bakarsak aslında Koç grubunun, İş Bankası'nın vesaire gelişimlerinin o temel dönemleştirmeyle birebir örtüştüğünü görüyoruz. Yani ticaretle başlayan yapı 40'larda, 50'lerde, 60'larda sanayiye yöneliyor. Sanayiye yönelirken yabancı ortaklıklar, yine kamu özel ortaklıkları, KOYİ denilen kamu özel işbirliği gibi sürekli ortaklıklar da var bunun içerisinde. Şimdi gerçekten çok çok fazla örnek olduğu için kitabımda elimden geldiğince bunların dökümünü çıkarmaya çalıştım. Aradan da zaman geçti. Çok da güncelleyemedim elbette. 10-15 sene geçti. Ama çok çok fazla örnek var o dönemde. Daima bir şey var, bir teşvik var. Yani mesela holdingleşme dediğimiz olay bile aslında Koç grubunun girişimleriyle, bir takım vergi avantajları sağlayacak şekilde yasanın değiştirilmesiyle gerçekleşiyor. Evet, Koç'un kendisi de o dönemde daima işte şey yapmışımdır. Hem Demokrat Parti hem CHP'ye sürekli yardım etmişimdir falan der. Yani büyük sermaye yumurtalarını aynı sepete koymuyor. Bütün her şeyden yararlanıyor. 80'de mesela 80 dönüşümünde de Koç'un mesela önemli şeyi var. Koç ile o dönem TÜSİAD olarak söyleyebiliriz bunu. Biliyorsunuz 78'de Türkiye'de 4. kalkınma planı hazırlanacaktı 77'de. Fakat o dönemde işte bir belirsizlik vardı. Yani İtalya ikamesinin daha ileri bir şeyine geçelim, aşamasına mı geçelim yoksa dışa mı açılalım? Burada bir belirsizlik var. 77-78'de Türkiye Burjuvazisi henüz kararını vermiş değil. TÜSİAD mesela o dönemde ABD gezisi var. IMF ile bir takım temasları var. TÜSİAD'ın artık 78'den itibaren şeyi belirginleşir. Dışa açılmak istiyoruz diye. Tercihi netleşir. Hükümeti şey yapmaya, protesto eden bir takım şeyler, gazete ilanları falan verir. Koç Holding'in kendi dergisi, işte Bizden Haberler dergisi o dönemde bu yönde yoğun bir şey yapar. 80 darbesinin hemen ardından 3 hafta sonra Vehbi Koç'un mesela bir mektubu var Kenan Evren'e. Mektubun ilginç, yani gizli saklı değil, kendi kitabına almış. İlginç bölümleri var. Mesela neler yapılmalı başlığı altında en büyük patron, ülkenin en büyük patronu, ülkenin yöneticisine yapılması gerekenleri sıralıyor. İşte anarşiye mahal verilmesin, cezalar süratli bir şekilde şey yapılsın, tatbik edilsin. Turgut Özal işin bilen birisidir, onu tutalım, ona şey yapalım diyor. Bir yandan da mesela işte dinsiz toplum olmaz, dine şey yapalım, yani sırtımızı dönmeyelim falan gibi. Böyle artık anlayan için çok açık talimatlar mı diyelim, bir takım talimatlar iletiliyor. Çok çok fazla örnek var. Yani ülke ekonomisinin tam göbeğinde oturan, merkezinde oturan bir büyük sanayi grubundan bahsediyoruz. Sermaye grubundan. Yani ihracatının, Türkiye'nin ihracatının kabaca %10'unu neredeyse tek başına kontrol ediyor. Türkiye'nin sanayi üretiminin kabaca %10'unu tek başına kontrol ediyor. Yani bu %10, hani ilişkili şirketleri kendi ekosistem diyorlar, ekonomik sistem. Kendi ekosistem içindeki diğer şirketleri, yan sanayi şirketlerini falan düşünürseniz aslında pratikte belki %20-25'tir, daha fazladır. Yani bu kadar merkezi bir sermaye grubunun doğal olarak iktidarla yakın ilişkileri var. İhalelerde şurada burada görüyoruz. Ama sanırım artık Koç grubundan falan bahsediyorsak sadece Türkiye ile sınırlı bir şeyden de bahsetmiyoruz. Bir olgudan da bahsetmiyoruz. Yani dünya finans kapitalinin artık Türkiye ayağından bahsediyoruz. Çünkü gerçekten 80 sonrasında çok büyük bir uluslararasılaşma yaşadılar. Avrupa'da birçok yerde işletmeleri var, piyasayı domine edebiliyorlar. İşte Rusya'da var, İngiltere'de, ABD'de bir sürü işletmeleri var. Sabancı'nın keza öyle. Büyük dünya tekerleriyle, Toyota'sıyla, DuPont'uyla, Philip Morris'iyle, onunla bununla bir sürü ülkede bir sürü ortaklık kurmuş. TÜSİAD burjuvazisi dediğimizde bir şeyden bahsediyoruz artık. Yani sadece Türkiye coğrafyasıyla sınırlı olmayan bir oluşumdan, bir yapıdan bahsediyoruz diyebiliriz. Buna karşılık yani ona bir tepki olarak çıkan İslami sermaye de, İslamcı sermaye de AKP döneminde elbette büyük bir sıçrama sergiledi. Son dönemde hepimiz farkındayızdır. Yani mesela Arap ülkeleriyle, Körfez sermayesiyle çok bağlarını sıklaştırıyor onlar da. Yani alternatif mecralar arayıp buluyorlar kendilerine. Yani iki yapı var. Yani bir tanesi işte tekelci burjuvazi, laik batıcı vesaire ama tekelci aynı zamanda. Bir tanesi işte İslamcı burjuvazi. Hani bu ikisinin de neredeyse tabiatları itibariyle, doğaları itibariyle son derece gerici olduklarını, böyle demokrasi, insan hakları, işçi hakları vesaire gibi şeylere gerçekten düşman olduklarını görüyoruz. Bazı açılardan aralarında farklar var tabii. Hiç kimse yatsımıyor bunu. Hatta çok mücadele ettikleri dönemler oluyor. İşte 28 Şubat'ı yaşadık. Ne bileyim Türkiye'de 15 Temmuz'u yaşadık falan. Yani sert mücadeleler de veriyorlar ama işçilere karşı gerçekten o kardeşliği sergiliyorlar. Sermaye kardeşliğini sergiliyorlar.
Yani şimdi elbette işçi ve emekçiler ikisinden birini seçmek zorunda mı meselesi de geliyor ya mesele. Öyle de değil tabii. Evet. Şimdi toparlarken o zaman size şöyle soralım. Yani evet, Cumhuriyet bu yüzyıl içerisinde sermaye gruplarının yüzünü çokça güldürdü. Ancak dönüp baktığımızda işçi ve emekçiler, halk için durum böyle değil. Artık 100. yıl biterken bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Biraz işte AKP döneminde biraz girmiş oldunuz. Kendi sermayesi yarattığını zaten söylediğiniz satır aralarında. Ama günün sonunda tam da söylediğiniz gibi söz konusu kendi çıkarları olduğunda çok da güzel buluşabiliyorlar. Peki yüzünde gülünmeyen bu işçi ve emekçiler Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ne yapmalı yüzlerinin gülmesi için?
Güzel bir soru. Şimdi gelinen noktayı iyi anlayalım. Yani Cumhuriyet'in yüzyılı sonunda geldiğimiz noktada bu coğrafya, yani Türkiye ve aslında çevresi de böyle dünya ekonomisi için standart ürünler üreten, İşte düşük teknolojili, emek yoğun veya orta düşük teknolojili ürünler üreten bir coğrafyaya dönüştü. Bunun da işte bizim gibi ülkelerin kendi arasında çok şiddetli bir rekabet var bu gibi ürünlerde. Bu da maliyetleri aşağı çekme çabası sermaye bakımından getiriyor sonuç olarak. Yani işçi sınıfı üzerindeki baskının giderek şiddetlenmesinin arkasındaki mantık kabaca budur diyebiliriz bence. Yani iş, nasıl diyeyim, ucuz iş gücüne dayalı ihracat ekonomisi diye ben bunu kısaca özetliyorum. Yani bu patikaya bir kez girildi. 80'den sonra giderek belirginleşen bir şey var, patika var. Buradan çıkış yok. Yani burada kalındığı müddetçe bir parlak bir gelecek falan da görünmüyor. Yani Türkiye hiç iyi bir noktada değil ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da gerçekten maalesef parlak bir şey görünmüyor. Parlak bir gelecek görünmüyor. Vasıflı iş gücü mesela kaçıyor. Yani burası giderek Burak Gürel arkadaşımızın Pakistanlaşma dediği bir olay var. Yani burası giderek Pakistanlaşma sürecine girme riski taşıyan bir şey, bir coğrafya, bir ülkeye dönüşüyor. Yani bu ne demek? İşte emek yoğun üretimlerin, vasıfsız iş gücünün yoğunlaştığı, devlet kapasitesinin giderek azaldığı, devlet kapasitesi derken işte savaş, İHA, SİHA onlardan bahsetmiyorum. Yani ekonomiyi yönetme, işte temel sosyal sosyal hizmetleri sağlayabilme anlamında devlet kapasitesinin giderek azaldığı, ortadan kalktığı bir coğrafyaya dönüşüyor. Düşünün ki ekonomi üzerindeki şey, o özelleştirmeler falan sonucunda o kadar azaldı ki şu an Türkiye'de hükümet işte para politikası yoluyla faizleri falan değiştirerek bir takım şeyler elde etmeye çalışıyor. Ekonomiye yön vermeye çalışıyor. Çok çok zavallı bir durum bu. Yani elinizdeki araçların çoğunu veriyorsunuz, ondan sonra da faizleri değiştirerek bir takım sonuçlar elde etmeye çalışıyorsunuz. İşte maliye politikası anlamında da aklınıza gelen şey vergileri daha da arttırmak yani. Sürekli yeni yeni vergiler salmak. İşçi sınıfı ne yapmalı diye sordunuz. İşçi sınıfı bir kere bağımsız. Yani burjuvazinin bütün şeylerinden, bütün kanatlarından, bileşenlerinden bağımsız bir siyasi perspektif geliştirmeli bana kalırsa. Ve zaten bu az önce bahsettiğim o patikadan çıkış da ancak işçi sınıfı öncülüğünde olabilir. İşçi sınıfı devletinde olabilir. Yani sermayenin bütün kanatları bu sistemin devam etmesi için bastırıyorlar. Yani bu ucuz iş gücüne dayalı ihracat ekonomisi dediğim sistemin devam etmesi için bastırıyorlar. Bundan çıkmak istemiyorlar yani. Bundan çıkmamak için de sürekli direniyorlar. Başka bir siyasi akılla, bir halktan yana, halkın büyük çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfından yana, işçi sınıfı öncülüğünde bir siyasi iktidarla ancak bence bu şeyden çıkabiliriz. İşte ucuz ihracat, ucuz iş gücü şeyinden çıkabiliriz. Yani tablo net değil mi? Cumhuriyet'in başında hani imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz. Şeyi vardı, sloganı vardı. O dönemde aslında Türkiye'den ziyade mesela Sovyetler Birliği'ne o dönemde daha uygun düşen bir slogandı herhalde bu. Geldiğimiz noktada zaten baştan beri de aslında imtiyazlı, son derece belirgin biçimde sınıflı bir sınıfın diğerini açıkça sömürdüğü. İşte kaynaşmış olmayan bir sürü eksende bölünmüş, parçalanmış neredeyse. Parçalanmış demeyelim de bir sürü eksende bölünmüş olan bir şey var karşımızda, bir tablo var. Hiç hoş, ne diyeyim, hiç olumlu bir şey değil bu. Bu ancak buradan çıkış, insanca yaşam ancak işçi sınıfı öncülüğünde bir başka iktidarla mümkündür diye düşünüyorum.
Peki hocam, güzel bir mesajla bitirmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ayrıca bu kapsamlı çalışmanız için de hemen şöyle daha yakından incelemek isteyenler için kitabı bulmak zor hakikaten. Yeni baskısı yok ne yazık ki artık ama Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın internet sitesinde PDF'sine ulaşılabiliyor. Oradan incelenebilir diye de not düşmüş olayım. Size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Ben de kolaylıklar diliyorum.
Çok sağ olun. Evet, bugünlük programımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere.